Ayrım 3. Duman Olan Adam. May Siyoval. Sayfa 30. 4. Bölüm. Gidecek misin oralara, dedi Hammar. Henüz bilmiyorum. Dillerini bile bilmiyorum. Teşkilatta bilen yok zaten. Merak etme, baktık. Her neyse, İngilizce ve Almanca ile idare edebilirsin, dediler. Tuhaf bir durum. Aptalca bir durum, dedi Hammar. Ancak dibdekilerin bilmediği bir bilgi var elimde. O adamla ilgili bir dosyamız var. Alf Watson? Evet, 3. şubenin arşivinde, gizli dosyalar bölümünde. Casuslukla mücadele mi? Aynen, güvenlik birimi. 3 ay önce bu adam hakkında bir soruşturma yapılmış. Kolberg neredeyse kulakları sağır eden bir sesle kapıyı yumruklayıp kafasını içeri soktu. Martin Beck'e hayretler içinde baktı. Bu arada ne arıyorsun? Tatilimi yapıyorum. ''Nedir bu fısır fısır haliniz, gideyim mi? Geldiğim gibi sessizce, kimseye çaktırmadan.'' ''Evet,'' dedi Hammar. ''Hayır, gitme, fısır fısırdan usandım. İçeri gir ve kapıyı da kapat.'' Masasının çekmecesinden bir dosya çıkardı. ''Rutin bir soruşturmaydı,'' dedi. ''Derinleştirmeye gerek duyulmadı. Ancak bazı bölümleri bu dosyayla ilgilenmeyi düşünen kişilerin ilgisini çekebilir.'' ''Neyin peşindesiniz?'' dedi Kolbeck. ''Gizli bir istihbarat birimi mi kurdunuz?'' ''Böyle öteceksen gidebilirsin,'' dedi Martin Beck. ''Casuslukla mücadele birimi neden Matson'la ilgileniyordu?'' ''Pasaportta çalışan memurların kendilerine has tuhaflıkları vardır. Arlanda Havaalanı'nda mesela vize isteyen Avrupa ülkelerine seyahat edenlerin isimlerini yazarlar. Kayıt defterlerine bakan zeki bir çocuk, bu Matson denen adamın çok fazla seyahate çıktığından işkillenmiş. Varşova, Prag, Budapeşte, Sofya, Bükreş, Köstence, Belgrad pasaportunu çok kullanıyormuş. Dolayısıyla güvenlik şube sessizden ufak çaplı bir soruşturma yapmış. Örneğin çalıştığı dergiye gidip sormuşlar. Ne cevap almışlar? Gayet doğrudur, demiş dergi. Alf Matson pasaportunu çok kullanır. Neden kullanmasın? Doğu Avrupa ilişkileri konusunda uzmanımız. Bundan daha kayda değer sonuçlar elde edilmemiş. Ama bir iki nokta daha var. Al sen bu zırvayı, otur kendin oku. Buraya oturabilirsin. Çünkü ben şimdi eve gidiyorum. Bu akşam bir James Bond filmi izleyeceğim. Hoşça kal. Martin Beck raporu önüne çekip okumaya başladı. Birinci sayfayı bitirince Kohlberg'in önüne itti. Kohlberg parmak uçlarıyla kağıdı alıp önüne koydu. Martin Beck ona sorgulayıcı bir bakış attı. ''Çok terliyorum,'' dedi Kohlberg. ''Bu gizli belgeleri berbat etmek istemem.'' Martin Beck başıyla onayladı. Kendisi soğuk algınlığı geçirmediği sürece hiç terlemezdi. İlerleyen bir saat boyunca hiçbir şey demediler. Dosyanın içinde acilen ilgi gösterilmesi gereken bir konu yoktu. Ancak en ince ayrıntısına kadar yazılmıştı. Alf Matson 1934 yılında Göteborg'da değil de 1933 yılında Mölndal'da doğmuştu. 1952 senesinde bir taşrada gazeteciliğe başlamıştı ve 1955'te spor yazarı olarak Stockholm'a gelene kadar birçok günlük gazetede röportaj hazırlamıştı. Bir spor muhabiri olarak birçok kez yurt dışına çıkmıştı. 1956'da Melbourne'daki ve 1960'da Roma'daki olimpiyat oyunlarına gitmişti. Bir yığın editör onun yetenekli bir gazeteci olduğunda hemfikirdi. Marifetli, eli çabuk. 1961 yılında günlük gazeteden ayrılmış ve hala çalışmakta olduğu haftalık yayına geçmişti. Son 4 yıl içinde gittikçe zamanını daha çok yurt dışında çeşitli konuları rapor etmeye adamıştı. Siyasetten ekonomiye, spordan pop şarkıcılarına kadar her türlü konuyu araştırıyordu. Üniversite sınavına girmiş, akıcı şekilde İngilizce ve Almanca, muhtemelen İspanyolca, biraz Fransızca ve Rusça biliyordu. Yıllık 40 bin krondan fazla kazanıyordu ve iki kere evlenmişti. Birinci evliliği 1954 yılında olmuş, bir yıl sonra boşanmıştı. 1961'de tekrar evlenmişti ve birinciden bir kız, ikinciden bir oğlan olmak üzere iki çocuğu vardı. Takdire şayan bir titizlikle soruşturmayı yürüten kişi, arkasından adamın pek hayranlık uyandırmayan yanlarından bahsetmeye geçmişti. Matson birçok sefer büyük çocuğunun nafakasını ödemeyi ihmal etmişti. İlk karısı onu ayyaş ve acımasız bir canavar olarak nitelendirmişti. Parantez içinde bu tanığın %100 güvenilir olmadığı belirtilmişti. Gel gelelim birden fazla kez Alf Mattson'un içtiği ima edilmişti. Eski bir iş arkadaşı onun hakkında fena biri değil ama içki içince azıtıyor yorumunu yapmıştı. Ancak bu ifadelerden yalnızca biri delille destekleniyordu. 1966 yılında 12. gece arifesinde Malmö'de bir devriye memuru ona General Hospital'ın acil servisine yetiştirmişti. Çünkü o sırada ziyaret ettiği Bengt Jönsson adında birinin evinde çıkan sarhoş kavgasında elinden bıçaklanmıştı. Polis bu olay için dosya açmıştı. Fakat duruşma olmamıştı. Çünkü Mattson davacı değildi. Ne var ki Christiansson ve Quant isimli iki polis memuru hem Mattson'un hem de Jönsson'un ağır alkollü olduğunu belirtmişti. Böylece bu dosya alkolizm komisyonuna devredilmişti. Şimdiki patronu Ericsson adlı yazı işleri müdürünün verdiği ifadede genel bir burnu büyüklük hakimdi. Mattson dergisinin Doğu Avrupa uzmanıydı. Bu tür bir süreli yayın böyle bir kişi için ne diyorsa ve yazı işleri kurulu polisin adamın gazetecilik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi vermek için bir sebep bulamamıştı. Söylediklerine göre Mattson Doğu Avrupa meseleleriyle çok ilgiliydi ve çok bilgiliydi. Sıklıkla kendi projelerini geliştirirdi ve bilhassa ilgisini çeken röportajları yürütebilmek için fazla mesai ücreti almadan yıllık izinlerinden ve tatillerinden feragat ederek çok hırslı olduğunu kanıtlamıştı. Raporu daha önce okumuş olanlardan biri kırmızı kalemle bu cümlenin altını çizerek hırsına yenik düşmüş gibiydi. Bu hammar olamazdı. Başkalarının raporlarını böyle lekelemezdi o. Mattson'un basılı yazılarının ayrıntılı dökümüne neredeyse sadece meşhur atletlerle özel röportajlar ve spor, film yıldızları ve eğlence dünyasından başka figürlerle yapılmış röportajları dahildi. Dünyada buna benzer birçok yazı vardı. Kolberg okumayı bitirince çok da ilgi çekici olmayan bir şahıs dedi.
Tuhaf olan tek bir şey var.
Ortadan kaybolması mı?
Aynen dedi Martin Beck.
Bir dakika sonra Dışişleri Bakanlığı'nı aradı ve Kolberg büyük bir şaşkınlıkla onun Martin'le mi görüşüyorum? Evet merhaba Martin, ben Martin dediğini duydu.
Martin Beck yüzünde buruk bir ifadeyle dinliyordu. Ardından evet gideceğim dedi.
5. bölüm. Bina eskiydi, asansör yoktu. Giriş holünde yazan kiracıların isim listesinde Mattson en üstteydi. Martin Beck 5 kat merdiven çıktıktan sonra nefes nefese kaldı. Kalbi çok hızlı atıyordu. Zile basmadan önce bir saniye bekledi. Kapıyı açan kadın ufak tefek ve sarışındı. Üstünde bol bir tulum ve pamuklu bir bluz vardı. Kadının ağız kenarlarında sert çizgiler vardı. Martin Beck kadının 30 yaşlarında olduğunu tahmin etti.
Buyurun diyerek kapıyı açık tuttu kadın.
Martin Beck bir saat önce telefonda yaptıkları görüşmeden sesini tanımıştı. Dairenin holü genişti ve bir duvarın dibindeki boyasız tabure dışında mobilyasızdı. 2-3 yaşlarında ufak bir çocuk mutfaktan çıktı. Elinde yarısı yenmiş bir çörek vardı. Doğruca Martin Beck'e yürüdü ve önünde durup yapış yapış yumruğunu kaldırdı.
Selam dedi.
Sonra arkasına dönüp oturma odasına koştu. Kadın onu takip edip çocuğu havaya kaldırdı. Çocuksa halinden memnun bir sesle odadaki tek rahat koltuğa oturmuştu. Kadın onu yandaki odaya taşıyıp kapıyı kapatırken çocuk çığlık attı. Kadın odaya geri döndü, koltuğa oturup bir sigara yaktı.
Bana Alf hakkında sorular sormak istiyorsunuz sanırım. Ona bir şey mi oldu?
Anlık bir tereddütten sonra Martin Beck tekli koltuğa oturdu. Bildiğimiz kadarıyla hayır, yalnızca 2 haftadır ondan haber alınamadı. Dergiye gitmedi, anladığım kadarıyla şu ana dek size de gelmedi. Nerede olabileceğini biliyor musunuz?
Hiçbir fikrim yok. Aslında hiçbir bilgimin olmaması da olağan bir şey. 4 haftadır buraya uğramadı. Ondan önce de ondan 1 ay haber almamıştık.
Martin Beck kapalı kapıya doğru baktı. Ama çocuk genelde görmez mi?
Biz ayrıldığımızdan beri oğluna karşı özel bir ilgi göstermedi dedi kadın içerlemiş bir halde. Her ay para gönderir ama bu zaten görevi değil mi?
Dergiden çok kazanır mı?
Evet, ne kadar bilmiyorum ama hep çok parası vardır. Cimri değildir. Kendine çok harcamasına rağmen ben de hiç parasız kalmam. Restoranlarda harcar, taksiye biner vesaire. Artık ben de işe girdim. O yüzden biraz kazanıyorum.
Ne zaman boşandınız?
Boşanmadık. Henüz süreç tamamlanmadı. Ama yaklaşık 8 ay evvel Alf evden taşındı. O zaman kendine bir daire tuttu. Ama ondan önce bile o kadar çok zaman evden uzaktı ki pek fark olmadı.
Ancak alışkanlıklarını bilirsiniz. Kiminle görüştüğünü, nerelere gittiğini.
Artık değil. Açıkçası ne peşinde olduğunu bile bilmiyorum. Önceden iş yerinden insanlar da takılırdı, gazeteciler de vesaire. Eskiden tam kart denen bir restoranda otururlardı. Ama artık bilmiyorum. Belki yeni bir mekan bulmuştur. Her neyse, o restoran da taşındı mı, yıkıldı mı tam bilmiyorum.
Kadın sigarasını söndürüp kapının yanına gidip dinledi. Sonra dikkatlice kapıyı açıp içeri girdi. Bir saniye sonra dışarı çıkıp aynı özenle kapıyı kapattı.
Uyumuş dedi.
Çok tatlı bir çocuk dedi Martin Beck.
Evet, tatlıdır.
Bir saniye sessizce oturdular. Ardından kadın,
ama Alf Budapeşte'de iş seyahatindeydi değil mi? En azından bir yerden öyle duydum. Orada kalmış olamaz mı ya da başka bir yere gitmiştir dedi.
Eskiden öyle yapar mıydı iş seyahatine gidince?
Hayır dedi kadın tereddütle. Hayır, aslında yapmazdı. Çok özenli değildir ve çok içer. Ama biz birlikteyken kesinlikle işini ihmal eden biri değildi. Mesela yazılarını mutlaka söz verdiği tarihte teslim etme konusunda çok hassastı. Burada yaşarken genelde geceleri geç saatlere kadar oturur, yazılarını tam vaktinde yetiştirirdi.
Kadın Martin Beck'e baktı. Martin Beck konuşmaları boyunca ilk kez kadının gözlerinin içinde belli belirsiz bir kaygı sezdi.
Tuhaf görünüyor değil mi? Dergiyle hiç irtibat kurmamış olması. Gerçekten de başına bir şey gelmiş sanki.
Başına ne gelmiş olabilir sizce? Bir fikriniz var mı?
Kadın olumsuz anlamda başını salladı. Hayır, hiç yok.
Az önce içki içtiğini söylediniz. Çok mu içer?
Evet, en azından bazen. Burada oturduğu dönemde sonlara doğru hemen hemen eve hep sarhoş dönerdi. Eve dönmüşse yani.
Kadının ağzının çevresindeki sert çizgiler yeniden belirdi. Peki bu durum işlerini etkilemiyor muydu?
Hayır, hiç. Her neyse, pek etkilemezdi. Bu dergi için çalışmaya başlayınca daha çok özel görevlere de gitmeye başladı. Yurt dışına falan. Aralardaysa yapacak pek işi olmadığında serbestti. Her dakika ofiste olması gerekmiyordu. O zamanlar içerdi. Bazen o kafede günlerce otururdu.
Anladım dedi Martin Beck. Onunla takılan insanlardan bildiklerinizin isimlerini verir misiniz? Kadın Martin Beck'e daha önce duymadı. Üç gazetecinin adını verdi ve Martin Beck bu isimleri iç cebinde bulduğu bir taksi makbuzunun arkasına not etti. Kadın Martin Beck'e bakıp şöyle dedi.
Polislerin her şeyi yazdıkları küçük kara kaplı bir defterleri olur sanırdım hep. Belki sadece roman ve filmlerde böyledir.
Martin Beck ayağa kalktı. Eğer ondan bir haber alırsanız beni de bilgilendirir misiniz dedi kadın.
Olur mu?
Elbette olur dedi Martin Beck. Artık nerede yaşıyor demiştiniz?
Fleming Caddesi 34 numara, ama bunu dememiştim.
Dairenin anahtarı sizde var mı?
Hayır, maalesef ben oraya hiç gitmedim ki.
6. Bölüm. Kapıda bir karton parçası vardı. Üstüne Çinli mürekkebiyle Matson yazılmıştı. Kilit sıradan bir kilitti. Martin Beck'e hiç zorluk çıkarmadı. Daireye adım atarken yetkisini aştığının farkındaydı. Gelen postalar paspasın üstünde duruyordu. Birkaç reklam broşürü, Bib Bam diye birinin Madrid'den gönderdiği bir kartpostal, İngilizce bir spor araba dergisi ve 28.45 kronluk bir elektrik faturası. Daire iki kocaman oda, mutfak, hol ve tuvaletten oluşuyordu. Ayrı bir banyo yoktu. İki kocaman gardırop vardı. İçerisi havasız kaldığından küf kokuyordu. Sokağa bakan en büyük odada bir yatak, komodin, kitaplıklar, üstü cam alçak bir sehpa, bir çalışma masası ve iki sandalye vardı. Komodinin üstünde bir pikap duruyordu. Üstteki rafta ise bir yığın uzun çalar plak. Martin Beck en üsttekinin adını okudu. Blue Monk. Bu onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Çalışma masasının üstünde bir tomar daktilo kağıdı, 20 Temmuz tarihli bir günlük gazete, 18 Temmuz tarihli 6.50 kronluk bir taksi makbuzu, Almanca bir sözlük, bir büyüteç ve bir gençlik kulübü bülteni duruyordu. Telefon da vardı. Ayrıca fihrist ve iki kül tablası. Çekmecelerde eski dergiler, dergi fotoğrafları, faturalar, birkaç mektup, kartpostal ve bir sürü el yazısının karbon kopyası vardı. Martin Beck iki gardırobun kapağını da açtı. İçlerinden birinde neredeyse bomboş bir çamaşır torbası, raflarda gömlekler, kazaklar ve iç çamaşırları vardı. Bazılarının üstündeki çamaşırhane etiketi daha yırtılmamıştı. Diğer gardıropta iki tweed ceket, koyu kahverengi bir takım elbise, üç pantolon ve bir kışlık palto asılıydı. Üç askı boştu. Yerde ağır kauçuk tabanlı kahverengi bir çift ayakkabı, daha ince bir çift siyah ayakkabı, bir bot ve bir çift lastik ayakkabı duruyordu. Bir gardırobun üstündeki dolapta büyük bir bavul vardı, diğer dolapsa boştu. Martin Beck mutfağa geçti, lavaboda kirli bulaşık yoktu. Ama bulaşıklıkta iki kupa ve bir su bardağı kurumaya bırakılmıştı. Kiler dolabı boştu. Yalnızca birkaç boş şarap şişesi ve iki konserve vardı. Martin Beck kendi kilerini düşündü. Son derece özenle en dibine kadar temizlemişti. Bir kez daha dairede dolaştı. Yatak yapılıydı, küllükler boştu ve çalışma masasının çekmecesinde ne pasaport, ne para, ne banka cüzdanı, ne buna benzer kıymetli bir şey vardı. Özetle Alf Matson'un dairesinden ayrılıp 2 hafta önce Budapeşte'ye gittiğinden beri eve uğradığını gösteren bir iz yoktu. Martin Beck, Alf Matson'un dairesinden çıkıp bir saniye Fleming'deki ıssız taksi durağında durdu. Ancak öğle arasında olduğu gibi taksi yoktu. O yüzden Martin bir tramvaya bindi. Tankar'da vardığında saat 1'i geçiyordu. Bütün masalar doluydu ve oldukça yorgun görünen garson ona hiç aldırmadı. Şef garsondan eser yoktu. Martin Beck giriş holünün diğer tarafındaki bara geçti. Tam aynı saniye kadife ceketli şişman bir adam kağıtlarını toplayıp kapının yanındaki masaya taşındı. Martin Beck o adamın yerine oturdu. Bu tarafta da bütün masalar doluydu ama bazı müşteriler hesaplarını ödüyordu. Martin Beck şef garsona bir sandviç ve bir bira sipariş etti. 3 gazeteciden biri orada mı diye sordu. Bay Molin şurada oturuyor ama diğerlerini bugün görmedim. Herhalde daha sonra gelirler. Martin Beck şef garsonun bakışlarını takip edip önlerinde koca koca biralar duran oturmuş sohbet eden 5 adama baktı. Beyefendilerden hangisi Bay Molin?
Sakallı bey dedi şef garson ve uzaklaştı.
Martin Beck kafası karışarak adamlara baktı. 3 tanesi sakallıydı. Garson sandviçini ve birasını getirince bir daha konuşma fırsatı oldu. Orada oturan beylerden hangisinin Bay Molin olduğunu biliyor musunuz?
Elbette sakallı olan.
Kadın Martin Beck'in çaresiz bakışlarını takip edince cam kenarına yakın olan diye ekledi. Martin Beck sandviçini çok yavaş yedi. Molin isimli adam bir büyük bira daha söyledi. Martin Beck bekledi. Mekan boşalmaya başlamıştı. Bir süre sonra Molin bardağını boşaltıp önüne yenisini koydu. Martin Beck sandviçini yemeği bitirdi. Kahve sipariş edip bekledi. Nihayet sakallı adam cam kenarındaki yerinden kalkıp girişteki hole yürüdü. Tam yanından geçerken Martin Beck, ''Bay Molin'' dedi. Adam durdu. Bir saniye dedi ve dışarı yürümeye devam etti. Kısa bir süre sonra geri dönüp ağır nefesini Martin Beck'in üstüne öfledi ve ''Tanışıyor muyuz?'' diye sordu. ''Hayır henüz değil ama belki bir saniye oturup benimle bir bira içersiniz. Size bir şey sormak istiyorum.'' Martin Beck bu cümlenin kulağa pek iyi gelmediğini kendi bile duyabiliyordu. 1 kilometre öteden bile polis işi kokusu alınırdı. Yine de işe yaradı. Molin oturdu. Açık renk seyrek saçlıydı. Saçlarını alnına doğru taramıştı. Sakalı kızıl ve bakımlıydı. 35 yaşında görünüyordu. Tombuldu. Garsona eliyle işaret etti.
Stina, bana bir tur yollasana.
Garson kız başıyla onaylayıp Martin Beck'e baktı. Aynısından dedi Martin Beck. Bir tur dedikleri büyük biradan daha uzun ve geniş bir bardağa konmuştu ki Martin Beck zaten sandviçin yanında büyük bir bira içmişti. Molin bir yudum alıp mendille bıyığını sildi.
Aha dedi, benimle ne hakkında konuşmak istiyorsun, sarhoş muhabbeti mi?
Alf Matson hakkında dedi Martin Beck, yakın arkadaşsınız değil mi? Bu cümle de kulağa iğreti gelince Martin Beck, kankasınız yani diye düzeltmeye çalıştı.
Tabii, ne olmuş ona? Sana borcu mu var?
Molin Martin Beck'e şüphe duyarak tepeden baktı. Peki öyleyse, öncelikle benim tahsildar olmadığımı belirtmek isterim. Açıkçası Martin Beck ifadelerine dikkat etmeliydi, dahası adam gazeteciydi.
Hayır, hiç öyle bir şey değil dedi Martin Beck.
O zaman Alfie'yi neden soruyorsun?
Alfie ve ben birbirimizi uzun zamandır tanırız. Aynı şey, uzun yıllar önce aynı iş yerinde çalışmıştık diyelim. Birkaç hafta önce tesadüfen karşılaştık ve benim için bir iş yapacağına söz vermişti. Sonra ondan bir daha ses çıkmadı, senden de söz etmişti. O yüzden belki sen nerede olduğunu biliyorsundur diye düşündüm.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.